Ayrım 22.
Artık elimden bir şey gelmez. Gece oldu. Dışarıda sıcak, yıldızları söndürüyor. Her şey fil derisi gibi kırışıyor. Ben de yokum. Sıcak beni de yok ediyor. Senin yerinde olabilsem, senin düşüncende kendimi düşünebilsem. Hayır, seni sevmemiz boşuna değil. Binlerce ağız, üstelik bir tek benim ağzım ölümsüz diye haykırırken insan ölmez. Kızı, Pürüşas'a ilk saldıranlardan, aşırı sağcı öğrenci örgütü, ECOF üyelerinden Karaklas hakkında tutuklama emri çıkarıldığını bildirerek onu düşüncelerinden ayırdı. Barışseverlerin toplantısına katılan komşularından bir kadın öğrenciyi görebilmiş ve Pürüşas'ın kızına durumu bildirmişti. Zeyn'in can çekiştiği, babasının da komadan çıkmadığı ertesi sabah Karaklas'ın hastane yakınında gezindiğini gören genç kız bağırmıştı. ''Babamı öldürmeye kalktın. Bir de buralara gelmek küstahlığını gösteriyorsun ha?'' Karaklas olduğu yerde donup kalmıştı. ''Peki, peki, bağırma, gidiyorum.'' Sonra genç kıza polise şikayet etmemesi için aracılar yollamıştı. Kayınbabası çok kızacak, öğrenimini sürdürme fırsatı vermeyecekti. İki öğrenci de Karaklas'ın gösteriye katılmadığını genç kıza söylediler. Ama bir kasap genç öğrencinin dükkanında yaptıklarıyla böbürlendiğini duymuştu. Bir pazar akşamı evde yalnız başına oturan genç kızı hiç tanımadığı bir adam ziyaret etti. Can kurtaranın önünde babasının başına vuranın Karaklas olduğunu söyledi. Belayı üzerine çekmemek için de kimliğini açıklamadan çıktı gitti. Genç kızın ardından Karaklas'ı gören komşu kadın garip bir ziyaretçiyi kabul etmek zorunda kaldı. Gelen Karaklas'ın annesiydi, oğlunun polise verilmemesini rica ediyordu. Yoksa babası acımadan dövecekti. Ziyaretinde gizli tutuyordu çünkü bu kez de oğlu çok kızabilirdi. Zavallı anne gözyaşları içindeydi ama komşu kadın oğlunun daha önce de çok kişiyle uğraştığını hatırlattı. Mahallede oturan pek çok kişi onun küfürlerinden ve tehditlerinden şikayetçiydi. Ama kocası siyasi bir mahkum olup sürgünde bulunduğundan en çok kendisine saldırıyordu. Doğruca cinayete çıkan bu yola yuvarlanıp gitmesini engellemek gerekliydi. Karaklas'ın tutuklanması için bunca kişinin tanıklığı yetti de arttı. Tabii Karaklas kendisine yüklenen suçları inatla inkar etti. Sözde Pürüşas'ın kızıyla ilişki kurmuştu, kız da aldatıldığını sanıp aşırı sağcı görüşlerini bildiğinden öc almak için bu masalı uydurmuştu. Genç kızı harekete geçiren tek neden duygularıydı. Olay gecesi başka bir kızla buluşacaktı. Pürüşas'ın kızı da bunu biliyordu. Öc almak için kezzaptan da kötü bir yol bulmuş, yaralı babasını dövmekle suçlamıştı kendisini. Başucundan ayrılmayan kızı alnına soğuk bez koyarken Pürüşas, "Yanılmıyorsam," diyordu, "Karaklas yalnızca yaralama suçundan değil, hakaretten de hüküm giyecek." 15. Bu arada yazın o tatlı uyuşukluğuna kendini bırakan Termaik Körfezi'nin ecesi Selanik, kendi işiyle uğraşıyordu. Yedi Kule cezaevinin demir parmaklıkları ardından Yangoz, körfezden esen Meltem'in de etkisiyle tatlı tatlı uyuklayan kente bakıyordu. Cezaevi yüksekte olduğundan Meltem yeni kentin pis kokularına bulaşmadan Yedi Kule'ye varabiliyordu. Cezaevinin öte yanında yeni futbol alanının altında oturduğu mahalleyi bile seçebiliyordu. İki kere intihar etmeye kalkmış, çabaları boşa gitmişti. İçeride çoktan unutulmuştu. Yangoz kendini yüksek mevkilerdeki kişilerin şamar oğlanı sayıyor, o uğursuz çarşamba sabahı depoda Kostas Usta'nın verdiği bilgece öğüt kulaklarında çınlıyordu. Çocukların var, ailen var Yangoz, bu tür işlere bulaşma, her zaman büyük balık küçük balığı yutar. Hayat kendisinden uzakta sürüp gidiyordu. Kimsenin ona ihtiyacı kalmamıştı, bundan böyle tek istedikleri ağzını açmamasıydı. Üstelik Yangoz'u susturmak onlar için çok da kolaydı. Yangoz ise hayatı boyunca yoksun kaldığı uykuyu cezaevinde bulmuştu. Hiç durmadan uyuyor, şişmanlıyor, göbekleniyor, zaman zaman da alışkanlığını yitirmemek için bir duvarı badana ediyordu. Varanoros ise tersine zayıflamaktaydı. Hele pazar akşamları maçı izleyen kalabalığın haykırışları kulağına geldiğinde yüreği sızlıyordu. Günün birinde Keller de aralarına düştü. Öğrencileriyle birlikte girdiği sınavda çakan bir öğretmenden farkı yoktu. Selanik yaşamasını sürdürüyordu. Açık hava tiyatrosunda Aristofanes'in kuşları oynuyordu. Yeni bahçe, çiftlik plajının açılışı yapılıyordu. Mikaniona yolu üzerindeki Tagarades'te Almanya'da çalışan Yunanlı işçilere satılmak üzere harıl harıl evler yapılıyordu. Bay Esso Pappas dev sanayi tesisleri kurmak için Diyavata tarlalarını kamulaştırıp duruyordu. İnsanlar ölüyor, evleniyor, denize giriyorlardı. Kunyes'te dansa gidiyorlar ya da Dore kahvesinde vakit geçiriyorlardı. Akıl hastanesinden bir deli kaçtı. Deniz kimliği bilinmeyen birinin ölüsünü kıyıya attı. Yardımseverler Derneği'nin saygıdeğer hanım yöneticileri her öğleden sonra iskambil oynuyorlardı. Akşam serin bir rüzgar verandaları havalandırıyor, binalar işiyormuş gibi balkon suları kaldırımlara damlıyordu. Areç su üzerinde iliklerine kadar çürümüş bir ay yükseliyordu. Bu yıl kamp kuranların sayısı da azdı. Sonunda soruşturma raporu yayımlandı. Jandarma adam öldürme kastıyla görevini kötüye kullanmıştı. 16. Bir kere daha Elen Kraliyet Jandarmasına dil uzatılırsa intihar ederim. Bu sözlerden sonra ceket cebinden bir tabanca çıkardı, işaret parmağı tetikte namluyu kırlaşan şakaklarına dayadı. Samidakis ne yapacağını şaşırmıştı. Böyle konuşan jandarma genel komutanı Orgeneral'di. Peki imzalıyorum dedi. Orgeneral derin bir soluk aldı. Aferin sana yavrum, gerçek bir Giritli gibi konuştun. 4 saatten beri masanın başında jandarmalar tarafından kafasının kazındığı yolunda ifade veren genç çocuğun ifadesini değiştirmeye çalışıyordu. Jandarma kuvvetlerine kara çalma kampanyası en yoğun dönemdeydi. Bir de bu çocuğun ifadesi eklenirse hapı yuttuklarının resmiydi. Kendi elinle saçlarını tıraş ettiğini söylersin, olur biter. Anlamadım, neden kesecekmişim? Canım sıcaklar yüzünden, 0 numara mı? Ya da diyelim ki saçların dökülüyordu, gürleşsin diye kestirdin. Berberin nerede? Kadırga kemeri yakınında. Saçlarının döküldüğünü onun ağzından da söyletebiliriz. Evet ama orgeneralim. Bana orgeneralim değil, sevgili dostum de. Ama sevgili dostum, saç dökülmesi. Genç öğrencinin başından geçen olay şuydu. Önceki gece, Zeyn'in cinayete kurban gidişinin tam 2. ayında, Samidakis ve öteki öğrenciler, kahramanın öldürüldüğü yere çiçek bırakmışlardı. Spandonis sokağı, evlerin girintisine ve dükkan sundurmalarının altına sığınan sivil giyimli polislerin denetimi altındaydı. Bunu bilen gençler çiçekleri bırakıp hemen kaçmayı kararlaştırmışlardı. Ama Samidakis'in aklına hiç gelmeyen sıcaktan eriyen asfalta makosenin yapışıp kalacağı, çıkarıp yoluna gitmek isterken bir jandarmanın belirip elindeki makasla saçından koca bir tutam keseceğiydi. Çobanların dikkatsizlik sonucu çıkardığı yangınlardan sık ormanları koruyan açıklıklar gibi saçının sıklığı arasında 2 santim enindeki bu boşluğu gizleyemezdi. Saçlarını 0 numara tıraş ettirmekten başka çaresi kalmıyordu. Sonra savcılığa başvurmuş, İncil'e el basıp Zeyn'in öldürüldüğü yere gül attığı için saçının jandarmalarca kesildiğini bildirmişti. Polis, gece yarısı Samidakis'i almaya geldi. Merkezden hemen onu istiyorlardı. Kaldığı pansiyon sahibinin olaydan haberi vardı. Genç çocuğun henüz eve dönmediğini polislere bildirdi. Polisler adamın sözünü dinlemediler. Zorla eve girip genç öğrenciyi odasından alarak merkeze götürdüler. ''Dikkat edin, çocuğun kalbi var.'' diye bağırıyordu ev sahibi arkalarından. Merkezde Samidakis'i doğruca özel uçakla o akşam Atina'dan gelen Elen Kraliyet Jandarma Genel Komutanı'nın bulunduğu odaya götürdüler. Ertesi sabah gazetelerin jandarma tarafından saçı kırpılan genç haberiyle çıkmaları olanaksızdı. Böyle bir haber büyük gürültü koparacaktı. Üstelik son günlerde komünistler emniyet kuvvetlerini durmadan saldırmaktaydılar. Ortalığı birbirine katan raporun ardından bu olayda duyulursa utanç çemberi kapanacak, hepsini kıskıvrak yakalayacaktı. ''Merhaba, beni tanıyor musun?'' Orgeneral genç öğrenciyle dostça konuşuyordu. ''Sizi gazetelerden tanıyorum.'' ''Güzel, otur ve babanla konuşur gibi konuş benimle. Olup bitenleri anlat.'' ''İfademde olup bitenleri anlattım. Bir de senin ağzından dinlemek istiyorum.'' Samidakis her şeyi bir kere daha anlattı. Sözünü bitirdiğinde Orgeneral ''Olamaz!'' diye haykırdı. ''Nasıl olamaz? Başına böyle şeyler gelemez. Anlamadım.'' ''Şimdi anlarsın.'' Bir düğmeye basarak Atina ile telefon bağlantısının sağlanmasını istedi. Öğrenci tuzağın hemen farkına vardı. Şimdi amcanla konuşacaksın. Gerçekten de amcası en önemli bakanlıklardan birinin özel kalem müdürüydü. Evet amcacığım benim. Yengem nasıl? Evet. Saçımı tıraş ettiler. Olamaz mı? Niye olamasın amcacığım? Kimse beni böyle bir ifade vermeye zorlamadı ki. Hayır, Bertrand Russell hareketiyle ilgim yok. Z'nin gençlik kuruluşuna da üye değilim. Gerçeği mi söyleyeyim? Gerçeği söylemekten başka şey yaptığım yok ki. Öbür gerçek mi? İki gerçek yok ki amcacığım. Telefon kordonu yetmediğinden konuşurken çalışma masasının üzerine eğilmek zorunda kalıyordu. Bu küçültücü durum canını sıktı, masanın çevresinde dönüp duvara yaslandı. Bu yeni yerden Çarlık Rusyası'nın büyük toprak sahipleri gibi bıyık buran orgenerali bol bol seyredebilirdi. Telefonun öbür ucunda amcası babasının ölümünden sonra edindiği yasal vekil ciddiliğiyle konuşuyordu. Samidakis sesini güç duyuyordu, sonunda konuşma bitti. Asra Kades'e son ne zaman gittin diye sordu orgeneral. Asra Kades ikisinin de dünyaya geldiği Girit'in güneyindeki bir köydü. Babamın ölümünden bu yana hiç uğramadım dedi Samidakis sertçe. Ben gitmeyeli 5 yıl oluyor ama bugün oradan armut geldi. Buram buram doğduğum yerlerin kokusunu taşıyor. Masanın çekmecesini açtı, çıkardığı armudu Samidakis'e uzattı. Al ye bir tane. Canım istemiyor. Ye diyorum sana, kararını değiştirirsin. Bir armut için ifademi değiştireceğimi mi sanıyorsunuz? Hindi gibi başını geriye atıp boynunu şişiren orgeneral, armut değil armut gibi ikinizin de doğduğu yer Girit söz konusu. Biz Giritliler Samidakis, öbür Yunanlılar gibi değiliz. Öz dili ve gelenekleri bulunan ayrı bir ırk sayılırız. Ünlü ressam El Greco bizdendir. Ya Kazancakis? Kazancakis ahlaksızın komünistin tekiydi. Giritliler asla komünist olamazlar. Komünizm adamıza erişemeyen bir bulaşıcı hastalıktır. Venizelos bile komünistlerle savaştı, düşün ki. Neyse konumuza dönelim, birbirimize destek olmalıyız. Öbür Yunanlılar bizi kıskanıyor. Komünistlerin açık niyeti Helen Kraliyet Jandarmasını mahvetmek. Sersem bir jandarma sokak ortasında Selanik Aristo Ulusal Üniversitesi öğrencilerinden birinin saçını kesiyor, açıkça bir orman kaçkını gibi davranıyor, hemen genellemeye gidilip tüm jandarma orman kaçkını oluveriyor. Z olayıyla tertemiz jandarma gücümüze çamur sıçratılmak isteniyor. Ama sevgili yurdum tanık olsun, bu kadarı da çok. Kendimi öldüreceğim. Bizim ülkemizde Bulgarların sözü geçemez. Orgeneral çocuk gibi ağlamaya başladı. Konuşmayı izleyen emir subayı sinirli sinirli yüzüğüyle oynuyordu. Samidakis çok şaşırmıştı. Orgeneral tabancasını çıkarıp şakağına dayadığında kendinden yüksekte bulunan birini selamlar gibiydi. Samidakis elini başında gezdirdi, tıraşlı kafası büyük kızgınlığını hatırlatıverdi. Kabul dedi ama bir koşulum var. Ne istersen yaparız yavrum. Birkaç ay sonra askere gidiyorum. Saçlarımı elimle kestiğimi söylemeye hazırım. Buna karşılık Korent Eğitim Merkezi'ne vardığımda saçımın bir kere daha kesilmeyeceğini yazılı olarak belirtmenizi istiyorum. Orgeneral sevincinden olduğu yerde hopladı. Cebinden mendilini çıkardı, gözyaşlarını sildi. Öyle bir sümkürdü ki gürültüsünden bina sallandı. Sonra Samidakis'in o sabah imzaladığı yazılı ifade getirildi. Önünde yırtılıp çöp sepetine atıldı. Öğrenci yeni bir ifadenin altına imza attı. O geceyi de gazeteciler tarafından rahatsız edilmemesi için merkezde geçirdi. 17. Bir gazeteci kapıyı çaldı. Kadın açtı. Demeç vermediğinizi biliyorum Bayan Z. Çabamın boşa gideceğini de biliyorum ama hiç olmazsa şunu söylemenizi. Şimdi yüzünü müthiş arıyorum. Anneninki gibi toprağı andıran yüzünü. Parıltılar saçması için gözlerini, benimkileri okşaması için dudaklarını arıyorum. Şimdi senin her şeyini arıyorum. Gerçek bu. Hastanede sağlam bir bedenin ölü beynini canlandırmaya çalışan doktorların yanında, başucunda sana bakarken orada bulunduğumu anlayamadığın saniyeden bu yana 40 gün geçti, 42 gün. İçimde yavaş yavaş eridiğini ancak şimdi anlıyorum. Bedenin ayrıntıları gözlerimin önünde ama tümünü hatırlayamıyorum. Eskiden aylarca birbirimizi görmediğimiz olurdu ama yeniden buluşacağımızı bilirdim. Bu nedenle aylar süren yolculuğun yeniden karşılaşmamızın verdiği şaşkınlıkla ölçülürdü. Davayı neden komünist avukatlara verdiniz? Öldüğüne göre her şey seni ilgilendirmeyen, sana ait olması düşünülemeyecek bir yerde geçiyor. Öbür türküsü ne güzeldi. Bir hareket, bir söz, bir tartışma, kayığın içinde bir öpüşme, bedenlerin patlaması, bir sigara ve her şey ne kadar insancı olurdu, ne kadar insanca. Birbirimizi anlardık, başkaları da bizi anlardı. Bugün kimse beni anlayamıyor. Üstelik başkaları için bir simge, bir bayrak olup beni kişisel yasımla baş başa bıraktığın için daha da anlaşılmaz hale geldim. Kocanızın ölümünün siyasi amaçlarla sömürülmesi sizi üzüyor mu? Siyaseti her zaman istediğini biliyorum. Bence çok haklı bir istekti bu. Sık sık bir hedefi olmayanların vay haline derdin. Ama inan bana, bir şeyi hayattayken istemek başka, ölünce gerçekleştirmek çok daha başka. Bütün dünyanın seni benimsediği an ben senden yetim kaldım. Çalışmayı düşünüyor musunuz? Sabahları pencereden içeri dolan güneş ışığı seni aydınlatmayalı beri değişti. Gecenin kara çizgisi zehir. Nerede buluşacağız bir daha? Ufuğun hangi ölü noktasında? Bu acı olayı konu alan bir roman yazmayı düşünüyor musunuz? Gece seni bir palto gibi örtüyor. Tıraş olduğunda ortaya çıkan minicik ayrıntıları gizliyor. Bir yüzün başka yüzlerin hiçbirine benzememesini sağlayan o minicik ayrıntıları. Derinin soluk alan minicik deliklerini. İlk silinenler bu delikler. Kötü basılmış, ovaların yeşilini denizlerin mavisine taşıran haritalardaki gibi çizgiler kayboluyor. İdeoloji ayrılıkları yüzünden kocanızla kavga ettiğiniz olur muydu? Sensiz kalmak, başıma geleni bilmemek, öğrenme isteğini de yitirmek. Varlığın derinliklerinde gitgide artan bir uyuşukluk, kan damarlarımda yoğunlaşıyor. Sensiz olmak, her şeyi yitirmek. Yolumun ışığı evimin karanlıkları. Başkalarına güneşin doğuşunu bildiriyor, benim için ayı söndürüyorsun. Neyle oyalanıyorsunuz? Şimdi yürüyüşünden izler taşıyan hava zerreciklerini arıyorum. Seni seven sokakları, bakışlarının üzerinde gezindiği evleri arıyorum. Kendimi toplayamıyor, avunamıyorum. Seninle hakkında yazılanların, söylenenlerin, benimle ilgili hiçbir yanı yok. Soruşturmanın da öyle. Avukat geldiğinde soruşturmayı hatırlayabiliyorum. Sonra yeniden boşluk, seninle dop dolu bir boşluk. Kocanız size iyi davranır mıydı? Müthiş arıyorum seni. Hiçbir şeyden zevk almaz oldum. Yakınımda bulunamadığın halde herkes senden söz ediyor. Hangi gazeteyi açsam adını görüyorum. Yine de hayatta hiç bu kadar yalnız olmadım. Çünkü ancak senin insan varlığın başkalarının hayalinde bir gölge olarak kalmadığına, bir takım iç tiplerini sende görmelerine yaradığına beni inandırabilir. Bir gün yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz? Artık metresin olan kadınlardan hiçbirini kıskanmıyorum. Tersine onları arıyorum, onları görmek, tanımak istiyorum. Senden payımıza düşeni birleştirirsek seni yaşatacakmışız gibi geliyor. Senden kalan azıcık sıcaklığı bir araya getirirsek gerçek sıcaklığını bulacağımızı sanıyorum. Dışarıda boğucu bir hava var, oysa içerisi ne kadar soğuk. Ne kadar yas tutacaksınız? Tek başıma duvara karşı konuşuyorum. Duvardaki resmini indirdim. Bütün ülkem senin resimlerinle dolduğu sırada seni bir çerçeve içinde fotoğraf makinesinin düğmesiyle dondurulmuş değil de canlı hayal etmek hakkım değil mi? Başkalarının besini benim öz çölüm. İstemediğiniz için mi konuşmuyorsunuz yoksa bir takım kişiler mi size konuşmamanızı söyledi? Ve gözler zamana dikildi. Beni en rahatsız eden senden geriye kalan son görüntü. Garip biçimde bütün öbür görüntüler siliniyor ya da belleğime gelebiliyor. Selanik'e hareket ettiğin sabah uçakta kahve içemeyeceğini söylemiştin. Sizin acınız komünistlerin elinde bir koz. Komünist olmadığınıza göre bu konuda ne dersiniz? Dışarıda çanlar çalıyor. Günlerden pazar. Başka bir adada olduğunu hayal ediyorum. Bu akşam seninle buluşmamı sağlayacak vapuru kaçırdım. Gelecek seferi, gelecek pazar günkü seferi koca bir hafta nasıl beklemeli? Sanki bir demiryolu geçidindeyim. Bekçi aramıza zincir germiş. Bitip tükenmek bilmeyen bir tren raylar üzerinde inleyip dururken biz birbirimizden ayrıyız. Senden kaç yıl ayrı kalacaksam bir trenin de o kadar vagonu var.'' karşıda beni bekleyen senin uçucu görüntün. Size aylık bağlandı mı? Beni sevip sevmediğini bilmiyorum. Benim için en sıkıcı yan da seni canlı saklamak zorunda oluşum. Öpücüklerinden yoksun kalan bedenim bomboş. Başka okşamalar, başka kucaklamalar belki beni avutabilir ama senin yerini alamaz. Teşekkür ederim hanımefendi. Hoşça kalın. Duygulluktan nefret ettiğini biliyorum. Bunun için sözlerime son vermek isteğindeyim. Bir sağcı gazetenin sersem muhabiri yüzünden kaç kere sözümü kesmem gerekti. Bu mektubu hiçbir yere gönderemeyeceğim çünkü nerede olduğunu bilmiyorum. Sonradan mektubu yazdığım sıra seni ne kadar iyi hatırladığımı hatırlatmak, hepten yitirmekten korktuğum halde yitirdiğimi öğrenmek için iyice büyüdüklerinde belki çocuklarımıza okurum. Mektubu onlara okuduğumda sen bir sokak, bir alan, bir roman, bir oyun, bir film, bir resim sergisi olacaksın. Bense her açılışa katılmak gibi acı bir ödevi yerine getirmek zorunda yaşlı bir kadın. 18. Kimliği açıklanmayan kişi henüz bir hayat belirtisi göstermemişti. Bütün bilinen savcıya verdiği ifadede Zeyn'in ölümüne karşı sağcı bir milletvekilini öldürmesi için solculardan bir öneri geldiydi ki sonunda tek başına ortaya çıktı. Adı Purnoropoulos'tu. Kilkis yakınlarındaki bir köyde yaşıyordu. "Beş param yok, köyde ufak bir tarlam bile yok," dedi gazetecilere. "Bunun için 2-3 ayda bir kanımı satmak için Selanik'e gelirim." "Kanınızı satmak için mi?" "Hastanenin kapısına dikilir ve kanımı açık artırmaya çıkarırım. Gerektiğinden çok kanım var. Oysa bu kanı korumak için gerekli ekmekten yoksunum. Ben de kanımın fazlasını satıyorum. Hastanedekiler beni iyi tanırlar. Kan grubu benimkinin aynı olan bir hasta ölüm tehlikesiyle karşılaştığında iyi bir para koparabilirim." "Neden Kızıl Hac'a kanınızı bağışlamıyorsunuz?" "Bana yiyecek bağışlayan çıkıyor mu? Yaşamak için öldürmek gerek. Çok sık söylenen bir söz değil mi? Ben de bu ilkeyi uyguluyorum. En gerekli olduğu an kanımı satarak kazanç sağlıyorum. Futbol maçının başlamasına az zaman kala fiyatı yükselen biletler gibi. Yaptığınız kara borsacılık olmuyor mu?" "Kara borsacılık oluyor beyim. Bunda ne var? Bizim orada bir köylü tek gözünü sattı. Hayatının sonuna kadar yetecek parası var şimdi. Ben biraz kan satmakla kötülük mü ediyorum? Ceplerine bir kuruş koymadan ülkemize ayak basan turistler aynı şeyi yapmıyorlar mı? Üstelik kanlarını sattıktan sonra meyhanede kafayı çekiyorlar. Her neyse. Geçen 28 Mayıs günü hastanenin girişinde duruyordum. Kapıcı ameliyatı yapacak doktoru uyarmıştı. Ağır yaralı birinin ameliyatı için B grubu kana ihtiyaçları olacaktı. Derken kara bir araba geldi, içinden biri indi. Gözüne güneş gözlükleri taktığından kendisini şimdi görsem tanıyamam." "Ya arabayı görseniz tanır mısınız?" "Hayır." "Neden?" "Ben köylüyüm, arabadan marabadan anlamam. At gösterin, 1000 tanesinin içinden bulup çıkarayım. Benim gözümde bütün arabalar birbirine benzer vallahi. 4 tekerlekleriyle direksiyonları var mı yok mu?" "Peki sonra?" "Herif kanını satanı sordu. Beni arıyor yahu, şaka değil. Kendi kendime, bana bak yalnız. Büyük ikramiye çarptı dedim. Nerede? Herif benden kan isteyeceğine başkasının kanını emmemi önermez mi?